Ayrım 11.
Sayfa 124. Kumanda nasıl sen bunların? Öyle dedi bu asker. Parmağının ucuyla onbaşıya dokundu. Götürmesinler bunlar bizi çeltikliğe. Deyiver kumandan bey. Aşir onbaşıya döndü. Neresiymiş bu çeltikli? Mudurnu'dan bu yanı. Nallıhan'a bir günlük yol, uzak. Ne işleri var gece vakti ormanda? Kaçmışlar yüzbaşım. Bir olup kaçmışlar da... Bu Avni'nin asker olup olmadığını bilemedik biz. Avni atıldı. Asker değilim ben. Namusuma değilim. Celp gelmedi daha. Bugün yarın dediler. Eli kulağında dediler, gelmedi. Avni'nin asker kaçağı olmadığı belliydi. Kemahlı, eski eşkıya Ömer Çavuş'un da bunu böyle bildiğinden kuşkusu yoktu Aşir'in. Çavuş besbelli, adamlarının gece karanlığında enini boyunu düşünmeden... Bir sakatlık çıkarmalarından ürkmüş, ne yapacaksa yüzbaşı yapsın diye mola yerine göndermeyi yeğlemişti, körpecik kadınla yavuklusunu. Dünya duruyor yerli yerinde, kız neden kaçmış, oğlan neden kaçırmış, aradaki öyküyü kendi bildiğine bağladı yüzbaşı. Kaçak değilsin, asker de değilsin, iyi, ondan ötesi benim işim değil delikanlı, anladın mı? Avni kıpırdadı, hemencecik başını salladı. Aşir de başını salladı. Anladın, o da iyi. İyi de gelinecek, baş göz olunacak yer mi kızı getirdiğin yer? Eşkıya yatağına sokmuşsun, eksik eteği. Her neyse, silahın var mı senin? Genç kadın çıkınına davranacak gibi oldu, Avni atıldı. Yok, yoktur ağabey. Üstelemedi Aşir, onbaşıya döndü. Nallıhan yoluna çıkar bunları. Yol üstündeki en yakın köyün muhtarına teslim et. Vardığımda sorarım onu da anlat. Nasıl eder bilmem. Ortalık yerde bırakmasın bunları. Böyle de. Hadi. Onbaşı selam verdi, atını döndürdü. Avni ile genç kadını önüne kattı. Atını çekip onbaşının arkasından gitmeye davranan ikinci süvariyi durdurdu Aşir. Sen işine dön Hayri. Onbaşı götürür onları. Çavuşa da söyle, gün ağardığında bitirsin aramayı. Hadi oyalanma dedi. Genç kadından gözünü ayıramayan Hayri toparlandı. Selam verdi. Gönülsüzce atını çekti. Bayır aşağı geldiği yönde uzaklaştı. Mola yerinde at horultularından, öksürüklerden, akarsuyun şırıltısından başka ses yoktu. Kaçaklar oturdukları yerde öne arkaya kaykılmış birbirlerine yaslanmışlardı. Nallıhan'dan geçirilmeyi istemeyen tutuklu, oturduğu yerden başını uzatmış, bayır aşağı inen yüzbaşıyı gözlüyordu. Adın nedir senin, Nallıhanlı? Şöyle gel. Kabarık saçlı, kaçak ayağa kalktı hemen. Halis, Halis kumandanım. Elini çözdü, yüzbaşı ile teğmenin arkası sıra yürüdü. Sol kolu öyle, bağlıymış gibi omuzundan aşağı sarkmıştı. Kaçlı doğumlusun sen Halis? 1316. 3 yıl oldu askerliğim. Mütarekede 8 aylıktım. Terhis dedilerdi, memlekete döndüm. Sonra Yunan İzmir'e çıktığında söylemesi ayıp kimse çağırmadı. Kendim vardım, teslim oldum şubeye, Beypazarı'nın şubesine. Beypazarı'nın şubesinden nereye? Ankara'ya yüzbaşım. 20. Kolordu karargah bölüğüne. O vakit kumandan, kumandan Ali Fuat Paşa. Karargah bölüğünün postasıydım ilkin. Sonra 1. Piyade Tümeninde, 12. Alay, 3. Bölükte. Sonu, sonu, en son neredeydin? En son Bozüyük Pazar yeri arasında ileri karakoldaydık biz yüzbaşım. Bölüğün tamamı değil, 2 takım. Yunan arkamızda düştüğünde adam kalmadı, dağıldık. Ne demek dağıldık? Silahın yanında mıydı senin? Konuşacakmış gibi ağzını açtı, soluklandı, konuşamadı tutuklu Halis. Başını önüne eğdi, bir süre sustu. Sonra, bu silah işi, kaçakta silah olmayacak, öyle dediler hep. Kaçakta silah olunca cezası ağırdır. Silah paraya, mala, ırza karşı kullanılmışsa cezası ölüm, böyle. Nallıhanlı derince soluklandı. Silahım yanımdaydı benim beyim. Ne deyim, kolunu uzattı. Uzakta, yük katırlarının bağlandığı ağacın altını gösterdi. İşte orada. Kime bıraksaydım ki tüfeği? Yunan'ın içinde kaldık biz. Kaçmasak eline düşerdik gavurun. İstersen inanma yüzbaşım. Önüne baktı Aşir. Teğmen Bahadır salkım söğüdün gövdesine yaslanmıştı. Yüzü görünmüyordu. Kaçmasak elinde kalırdık gavurun dedi. Öyle denildi beyim, şehit verdik. Takım kumandanı İzzet Efendi de aralarında 11 şehit, 9 yaralı. Hepsi 44 kişi takımın. İşte dağılın, dağılın arkadaş, dedi öbür takımın çavuşu. Belini büken çıktı yerinden, süründü, uzaklaştı. Halis'in gece aydınlığında akan suyun parıltılarıyla eni konu seçilebilen yüzü gölgeli, kederliydi. Ağlamakla ağlamamak arası arı duru dolansız. İyi de gündüz gözü geçirme dedin. Ne var Nallıhan'da? Evli misin? Yok kumandanım, evli değilim dedi Halis. Sesi tarazlanmıştı, derince soluklandı. Nallıhan'ı görmüş, şöyle demiş deyiversin. Benim yüreğimi dar eden, anama gider söylerler, dedeme söylerler diye yakındı. Kolları bağlıydı da, kaçaktı da, kapkara, divana harbe götürdüler Halis'i derler. Anam dayanamaz, bilirim dedem de insan içine çıkamaz benim. Gözlerini yummuş, yüzünü buruşturmuştu. Bağışla beyim, ölsek öldü işte derler de. İnsan gözünün görebildiği bir aydınlanma yoktu havada. Ormanın içinden doğru kuş cıvıltıları duyuldu. Önce aralıklı, tek tük, sonra çoğalmaya başladı cıvıltılar. Ağaçların üst dallarından ötede, uzakta, doğu çevreni küçük, belli belirsiz bir ağırtıyla ağırıyordu. Hadi git sen, yerine git dedi aşır Halis'e. 10. Bölüm. Telgraf odasından çıktı, istasyon yöresinde bir süre gezindi aşır. Söke yoluna saptı, döndü, çarşı içinden geçti, postaneye girdi. Postanedeki telgrafçı İzmir'le bağlantı kurulamadığını söyledi. Memur efendi hiç ummuyordu ama tümenden, tümen karargahından telgrafla bağlantı kurabilirdi belki. Tümen karargahının yerini çarşı içinde ellerini kavuşturmuş, Rum gençlerinin gösterileceğini izleyen geçkince polise sordu aşır. Aha şura dedi memur, iki sokak ötede çatısı görünen yapıyı gösterdi. Yunan İzmir'e girmiş bu sabah, duydun muydu yüzbaşı bey diye ekledi, yüzü asıktı. Tümen nizamiyesindeki nöbetçi teğmen ayakta karşıladı aşırı. İzmir'den mi haber vereyim, uykusuzdu, gözlerini kırpıştırıyordu. Afyon'dan, Afyon'dan da değil, Ulukışla'dan geldim, adım aşır. İzmir'le, Kolordu ile görüşecektim, telgraf başında. Teğmen duraksadı. Kolordu ile telgraf bağlantısı kesik efendim. Ben sizi karıştırdınız. Evet yüzbaşım, harekat şubesinden yüzbaşı, Akşit. Yüzbaşı Akşit'le karıştırdınız. Kardeşimdir. İzmir'de harekat şubesinde kolordunun. Duruşunu bozmadı teğmen. Saygılıydı. Tümen kumandanı telgraf başında. İzmir kesik. İstanbul'la Harbiye nezaretiyle görüşme isteklerine karşılık verilmiyor. Evet. Kimdir tümen kumandanı? Şefik Bey. Albay. Burada mı? Hayır. Sabaha karşı ayrıldı binbaşı Cemal Bey yerinde. Çıkın isterseniz. Eliyle merdivenlerden yukarısını gösterdi teğmen. Döndü, nöbetçi odasından çıkacakken durdu. Şu kamyonu, beni getiren kamyonu karargaha bir yere aldırsak diyorum. Elbet, nerededir? İstasyonda. Gani çavuş, adı Gani'dir çavuşun. Evet, buyurun çıkın siz yüzbaşım. Basamak basamak dolanıp üst kata yükselen merdivenin ara yerinde sahanlıkta karşılaştı binbaşı Cemal'le aşır. Sahanlığa inen son basamağın ortasında dikildi durdu binbaşı. Kısa boylu, geniş omuzlu, kocaman göğüslüydü. Yürümez, yuvarlanır türünden der top bir adam. Bakındı, kısacak kollarını iki yana açtı, gürledi. Aha, aşır, aşır bu. İşin ne arkadaş, hoş geldin. Sarıldı, kollarını gerdi, bir daha sarıldı. 1916 yılı 3. Ordu çökmüş, Ruslar Erzincan'ı, kuzeyde Trabzon'u ele geçirmişler. 2. Ordu güneyde Van Gölü'nden ta Erzincan'ın güneyine Kığ'ya değin kuş uçuşu, bir cephede yer yer duraklamaların, yer yer amansız kanlı çarpışmaların içindedir. Beyim aşır, 2500 metre yükseklikte Çilli Göl ile Buğlan Gediği arasındaki bir karşı saldırıda sağ kalan 7 erin kayalık bir sırtın gerisine taşıdıkları binbaşıyı ecelin elinden çekip almıştır. Kolundan, omuz başından, sol kulağının üstünden yaralıdır binbaşı Cemal. Sonraları birçok kez çevirdin bizi yolumuzdan arkadaş diye gürlemiştir Cemal Bey. Toprak kuru ot kokuluydu. Ağustos sıcağı katmerlenmiş, kat kat yere inmişti parlak cam gibi. Ölüm işte, öyle bir şeydi beyim aşırım. Sızım sızım eriyip gitmesi insanın. İzmir'e diye yola çıktığını, istasyonda kardeşiyle yaptığı telgraf görüşmesini, konuşmanın birden nasıl kesildiğini anlattı aşır. Öndekilerden birinin elinde Yunan bayrağı, çoğu çocuklardan küçük bir kalabalık geldi geçti karargahın önünden. Aralık kapıdan görebildiği kadarına gözlerini kısarak bir yerleri acıyormuş gibi bakıyordu binbaşı. Ayakta kaldık, odama çıkalım dedi, döndü. Rumların çoğunlukta olduğu semtlerde çocuklarla yeni yetme delikanlıların başlattığı bayraklı gösteriler öğle saatlerinde birden bütün şehre yayıldı. Evler pencerelerden sarkıtılan Yunan bayraklarıyla donatıldı. Çarşı içi, sokak araları, şarapçı dükkanlarının önü kalabalıklaştı. İstasyon kavşağına doğru yola bakan aşevlerinin, çardaklı meyhanelerin yöresi panayır yerine döndü. Anlaşılan, Aydınlı Rumlar İzmir'de neler olduğunu Türklerden daha çabuk öğreniyorlar, daha yakından izliyorlardı. Türkler telgraf bağlantıları tümüyle kesilinceye değin, işgal öncesi İzmir'de bulunanların anlattıklarına inanmak istemediler. Bağlantılar kesilip bayraklar çıktığında, kopiller sokağa döküldüğünde aydılar. Yunan İzmir'e girmiş. Aydınlı Müslümanlar suskun, fısır fısır. Olanın ne olduğunun anlaşılmasına zaman var. Belki de değişmez bir şey. Rum Rumluğunu, Müslüman Müslümanlığını bilir. Çarşıda, berberde, hamamda, düğünde, dernekte sürer gider komşuluk. Oysa Aydınlı Rumlar arasında bilinmeyenleri bilenler de vardı. Pek çoktu. Venizelos'un Ayafotiniki Lisesi'nde okunan bildirisinde Paris Barış Konferansı İzmir'i bize, biz Yunanlılara verdi dediğini öğrenmişlerdi bunlar. Kulaktan kulağa, en uzak köylerde oturanlara değin. Sevinenleri başka, sevinemeyip neden sevinemediklerini bilemeyenler başka. İzmir'den gelecek trenin saatini öğrenince izin istedi aşir. Dönüp geleceğine söz verdi. Cemal Bey'den ayrıldı. Doğuca istasyonuna yürüdü. Trenden inen kır sakallı, omuzu heybeli bir köylü, sabah gün doğduğunda gelecekmiş gavur. Böyle dediler diyordu. Yanında upuzun boylu, yuvarlak yüzlü gencecik bir kadın vardı sakallı köylünün. Deyiver adam, Foça'ya mı, Urla'ya mı, neresiyse, gelmiş gelmiş de girmiş kahrolası, deyiver diye söyleniyordu kadın öfkeyle. Ayaküstü yolcuları dinleyenler öbek öbekti. Aralarında dolaşırken başını öte yana çevirip neler konuşulduğunu duymaya çalışıyordu aşir. Soluk cepkenli, ince poturlu, pos bıyıklı biri, yaşı kendisinden daha genç, iri kıyım bir yolcuyu kolundan yakalamış. Asker netcek İbrahim diye çekiştiriyordu. Kışlasında askeri yok mu? Koca İzmirli'nin. Pos bıyıklının İbrahim dediği yolcu dudağını büktü, başını iki yana salladı. Askeri ne bilem gariben, ahali evinden uğramış gece gece, mekteplerde, meydende, mezarlıkta toplanmışla, ateşte yakıvermişle mi sene, geçtim de görüveydiydim diyordu. Efe kızan koca saymiye cengari, bir kılalım da vuruşu verelim diyorla gavura karşı. Gelebilse en erken ertesi gün gelebilirdi akşitle rezdan, yine de gözü yollardaydı aşirin. Dönüp dolaşıp istasyonda, Söke yolunda, Çine kavşağında buluyordu kendini. Cemal Bey'den rica etmiş, Gani Çavuş'la kamyonun daha birkaç gün tümende kalmasını sağlamıştı. İstasyon dönüşü, çarşı içinde aşevlerinden birine girmeyi geçirdi aklından. Önce kendisine öyle geldiğini sandı. Yüzü asık, başı önündeydi esnafın. Daha uzaktan, 20 adım, 30 adım ötelerden, arkalarını dönüp görmezden geliyorlardı kendisini sanki de. Cami kavşağından yukarıya, sokak başındaki meyhanelerin önünden geçtiği sıra, çardak altındaki masalara da oturanların gülüşmelerini, bardak şıkırtılarını, karşıdan karşıya birbirlerine seslendiklerini duydu. Bozmadı yürüyüşünü. 3-5 adım daha. "Çalimine vire!" diye bağırdı arkasından birileri. Kanı dondu. İp gibi gerildi gövdesi. Bir an, kısacık bir an duraksadı. Eli tabancasının kılıfında arkasına döndü. Sırma bıyıklı, uzun boyluydu. Çalimine vire diye naralanan, şarap dolu bardağı elinde, göbeğini dikmiş öyle kala kalmıştı. Ağır ağır çardağın altındaki boş masalardan birine yürüdü Aşır. Arkasını duvara verdi, oturdu. Karşılıklı iki meyhanenin ikisinde de sesler kesildi. Çıt çıkmıyordu. Sessizlik ön masalardan birinden kalkan iki kişinin ağır ağır salınarak yürüyüp karşı meyhaneye geçmesiyle bozuldu. İki kişi daha, sonra üç kişi, sonra üç kişi daha. Karşı meyhaneye geçenlerin sonuncusu sırma bıyıklı, koca göbekli Rum'u da kolundan çekti götürdü. Çardaklı meyhanede Aşır'dan başka kimse kalmadı. İçeriden kapalı yerden gelen ayak seslerine döndü Aşır. Elinde dalından koparılmış gibi taze, yeşil erikle dolu bir tabak, bir de tuzluk vardı meyhanecinin. Kara Yağız 50 yaşlarında güleç yüzlü bir adamdı. Gözü tabancanın kılıfında, yaklaştı elindekileri masaya koydu. "Vuruvereceksin mi gavuru öfkeyle?" Sesi olağan, duruşu sadeydi. Ne korku ne de diklenme. Çenesini uzatmış, tabancayı işaret ediyordu. Kimdi o? Nasıl şeydir, edep yok mudur? Karşı çardağın altına çevirdi başını meyhaneci. Bir süre bakındı, sonra eğildi, erik tabağına dokundu. Ayıp, ayıp olmuştur beyumu. Rakı getiriveren mi? Başını iki yana salladı, ayağa kalktı Aşır. Çardaklı meyhanelerden birinin boşalması, dipteki masada meyhaneci ile yüzbaşıdan başka kimsenin kalmaması gözünden kaçmadı sokaktakilerin. Geçip gidenler geriye döndüler. Gelenler dikilip duranlara katıldılar. Küçük bir kalabalık oluşuverdi sokağın ortasında. Rakını içeriz, sonra içeriz dedi Aşır. Bir başka gün meyhanecinin omuzuna dokundu, yürüdü çıktı meyhaneden. Yağmur bulutları yağıp geçmişse Mayıs geceleri karanlık olmazmış aydın ilinde, öyle derler. Zeytin ağaçlarının yeşili yansırmış gökyüzüne, ta uzaklardan Ege'nin ışıltısı gelir, kümelenirmiş yıldızların dört bir yanına pırıl pırıl. Baktıkça bakılası, derin menevişli bir aydınlık görünürmüş evlerin, ağaç dallarının, uzak tepelerin üstünde. 15 Mayıs gününün gecesi, o kıpır kıpır menevişli aydınlık yoktu aydın ilinde. Gökyüzü zifiri karanlıktı, yıldızlar yoktu, yağmur bulutları, sis, pus, rüzgar da yoktu. İşgal günü İzmir'den yola çıkan tren, yatsıya doğru 2 saat gecikmeyle geldi. Yüzleri yeşil çalığı, gövdeleri çarpık çurpuktu gelenlerin. Kadınlar sıkı sıkıya çocuklarının ellerinden tutmuşlardı. Altı başka, üstü başka tuhaf giyimli, ürkek bakışlı birkaç adam kalabalığı arkasında bıraktı, hızla uzaklaştı istasyondan. Fesliler, sarıklılar, şalvarlılar, poturlular, gözleri kalabalığın üstündeydi Aşır'ın. Fesli, sarıklı, şalvarlı, hangi kılıkta olursa olsun duruşundan, bakışından, karanlıktaki gölgesinden bile tanırdı kardeşini. Vagonlardan inenler hiç oyalanmadan yürüyüp gittiler. Aranır gibi sağına soluna bakınan, çekilip bir kenarda bekleyen olmadı. Ne Akşit ne de nişanlısı vardı yolcuların arasında. Gelmemişlerdi. İstasyon alanı boşaldıktan hemen sonra uzun giysileri kara başlıklarıyla 5 papaz rahibe kılıklı 3 de kadın indi vagonlardan birinden. Papazlar bol etekli, siyah yeldirmeli kadınları aralarına almışlardı. Yüksek sesle konuşup gülüşüyorlardı. Sevinçliydiler. Çıkışa doğru sundurmanın altında dikilip duran Aşır'ı görünce sustular. Eteklerini savura savura hızla uzaklaştılar. Tümen karargahı sapağına doğru yürürken, "Yarın, yarın trenle, olmazsa başka bir şeyle çıkar gelirler. Yüreğini bozma bakalım, sabah olsun da." diye alçak sesle kendi kendine söylendi Aşır. Olmazsa kılık değiştirmeyi, kıyıdan köşeden İzmir'e varıp neler olup bittiğini kendi gözleriyle görmeyi kurdu alttan alta. Yunansa Yunan, koca İzmir'i kimse kendi bildiğine çekip çeviremez bir günde. Kıyısından köşesinden gizlice girilecek yeri vardır, bulunur. Kumandanım, yüzbaşım, Akşit yüzbaşım, hızla arkasından gelen fısıltıya döndü Aşır. Altı başka, üstü başka, istasyonda gördüğü tuhaf giyimlilerden biri, uzun, upuzun boylu bir genç adam. Adam toparlandı, başını yukarıya kaldırdı. Talat, karargah muhaberatından üst teğmen Talat, tanımadın mı bu kılıkta? Uzun, Uzun gövdesinin üstünde başı ufak, sivrice neydi, büyücek bir kuşu andırıyordu üsteğmen. Hayır ben, seni de götürdüler sandımdı yüzbaşım, şükür, elini kaldırdı aşir. Dur, dur bir dakika, götürdüler mi, kim nereye götürdü? Ben Akşit değilim gözüm, kardeşiyim Akşit'in, ikiz kardeşi. Upuzun boynu, üstünde boğazı düğümlendi de yüzü geliverdi üsteğmenin. Yutkunmadı, boğazındaki Adem elmasının bir aşağı bir yukarı çıkıp inmesinden belliydi. Sandım ki karargâhtan, kolordu karargâhından tanırdı beni yüzbaşım, yani Akşit Bey. Şöyle gel, kolundan tuttu üsteğmeni aşir, birlikte tümen karargâhının nizamiyesine doğru yürüdüler. Tümendeki subaylar işgal günü neler olduğunu, o gece İzmir'deki kolordu karargâhından kaçmayı başaran muhaberici üsteğmenden dinlediler. Nöbetçi subayından emir subayına, emir subayından Cemal Bey'e, tümen komutanına, İzmir'den bir üsteğmenin geldiğini öğrenen subaylar birer ikişer çay ocağının içinde bitişiğindeki odada toplandılar. Üsteğmen bitkindi. Mutfak çavuşunun bir tepsiye koyup getirdiği pilavdan birkaç kaşık aldı, su istedi. Akşam saati biz kışlada kaldık Miralay'ım. Bu sözü birkaç kez yineledi üsteğmen. Anlatacaklarını toparlamakta zorlanıyordu. Yani kendi karargahını salmadı kumandan paşa. Muhaberattaki erler de karavanaya gittiler, geldiler. Aslında belliydi. İki gün öncesinden gelmişti zırhlılar limana. Yani İngiliz, Fransız. İşte İtalyan zırhlıları. Pasaportun pasaportu bilirsiniz. Pasaportun Punta'nın önündeydiler. Telgrafı ben kendim çektim Harbiye nezaretine. Kumandan paşa yazdırdıydı. Ben kendim çektim. Böyle böyle limana zırhlılar geldi denildi. Yaygın söylentiler var. Yunan'ın asker çıkaracağı, yerli Rumların silahlandığı, yazıldı, hepsi yazıldı nezarete. İvedidir, geciktirilmesi idam muciptir denildi. Emirlerinin ne olduğunun bildirilmesi istendi. Benim bildiğim cevap gelmedi kumandanım. Gelse nereye gelecek? Bizden geçerdi. Nezaretten bir şey gelmedi de İngiliz amiralinden bir yazı geldi o akşamüstü. Yani bugün ne? Perşembe. Evet, çarşamba akşamı. İzmir müstahkem mevkinin işgal edileceği bildiriliyormuş yazıda. Yazıyı ben görmedim. Kumandan paşa telgraf başında bir saatten çok dikildi durdu. Neden? Nezaretle Harbiye nezaretiyle görüştü. Evet, telgraf çok Miralay'ım. Çok telgraf geldi o gün. Sizin telgrafı da aldık Manisa'dan, Denizli'den, ta Balıkesir'den telgraflar geldi. Bunları Kurmay Başkanı Binbaşı'ya, Binbaşı Abdülmecit Bey'e verdim ben kendim. Yüzbaşımın kardeşiymiş, bilemedim de kendisi sandıydım. Akşit yüzbaşıma da gösterdim. İngiliz amiralinin ikinci yazısı geldiğinde vakit gece yarısına yakındı kumandanım. Uzatmayayım, yazı mütareke hükümleri gereğince İtilaf Devletleri adına İzmir'in 15 Mayıs sabah saat 8'den itibaren Yunan birlikleri tarafından işgal edileceğini bildiriyordu. İmza şöyle efendim, ikinci yazının altındaki imza Ege Müttefik Orduları Komutanı Amiral Karl Horpe, İngiliz. Evet, İngiliz amiral kim? Gelen kim? Yunan mı, İngiliz mi? Yani İngiliz, Fransız, İtalyan mı? Sabaha dek biz neleri konuştuk aramızda? İşgale gelen Yunan mı, değil mi?